Herkese merhabalar. Bugün herkesin sürekli muzdarip olduğu konu, belki çalışmanın verdiği mutluluk hissi ama nasıl çalışalım, planlı çalışmak nedir? Biraz da bunu tembelliğe bağlayarak bu konu üzerine konuşmayı düşünüyorum. Şimdi biz çalışmak diyoruz, amaç diyoruz, amaç belirleyelim, tabii ki de hedefsiz çalışamayız vesaire. Bu çok kolay kısmı oluyor, biliyor musunuz? Yani hani amacını belirle, evet. Örneğin şunu çalışacağım diyorsun ve üretken bir zaman dilimine girmeye çalışıyorsun. Ama en zor kısmı o masaya oturup çalışmaktır. O masaya oturup çalışmaktan bizi ne alıkoyuyor? Bunlara biraz bakalım. Bunun için ne yapmalıyız? Burada yine kitaplardan yer yer örnekler vereceğim. Bu irade eğitimi kitabı Payatun, bir de Rolomay'ın insan, kendini arayan insan kitabından olacak anlatılar zaman zaman. Öncelikle o çalışma rutini nasıl oluşturacağız ya da kendine zaman ayırmak için neler yapmamız lazım, buna bakacağız. Ve dediğim gibi çoğunlukla irade terbiyesi üzerinden örnekler vereceğim. Örneğin Rolomay'dan başlayalım. Şimdi Rolomay'ımız şöyle demiş. Cesaretin karşıtı korkaklık değildir. Bu daha çok cesaretin olmaması anlamına gelir. Bir insanın korkak olduğunu söylemenin onun tembel olduğunu söylemekten bir farkı yoktur. Bize sadece önemli bir potansiyelin eksikliğini ya da kullanılmadığını belirtir, demiş. Çalışmanın verdiği mutluluk hissi elbette yadsınamaz bir şey, değil mi? Yani bizim hayatımızda. Ancak burada çalışmaktan kast tabii ki de birisi için çalışıp işte onu zengin edeyim sabah akşam, belki de çok belirli olmayan amaç da olabilir bunun içerisinde. 10 saat, 12 saat çalışıyorsun. Senelerdir bunu yapıyorsun ve artık çok yorulmuşsun. Kendini üretken de olduğunu düşünmüyorsun. Bu çalışmaktan kasıt bu değil. Yani mesela işten çıkıyorsun, eve geliyorsun ya da işe gitmeden önceki olan o süre zarfı. İş dışında oluşturduğumuz zaman dilimi ya da okul dışında oluşturduğumuz zaman dilimini ne yapıyoruz? Sizde böyle bir şey var mı bilmiyorum ama ben de hep biraz bir bırakabilme isteği oluyor. Yıllar sonra arkama baktığım zaman kalıcı bir şey görmesem de bu beni geleceğe karşı umutsuz yapmaz. Yani Sokrates öldü örneğin, Mevlana öldü, Aristo öldü, Hipatia öldü, Giordano Bruno öldü diyemem. Bunlara ben öldü diyemem. Mümkün değil. Benim için değil, sizin için de aynı şekilde. İşte Mevlana öldü, Osubus öldü. Bunlar ölmemiş. Bunlar hep ölümsüzler. Bunu biliyoruz zaten. Çünkü hep yaşayacaklar. Hayat evet geçici elbette ama bu hayatın bunun için geldiğimizi düşünüyorum. Hepimizin bir üst versiyonu çıkarabilmek için ya da bir iz bırakabilmek için. Zaten bu hal içinden çıkmazsan her şey daha da geriye gider ve kendini tembel insan olarak nitelendirmeye başlarsın. Hayatın çok bir amacı da olmaz yani. Ancak burada önemli olan nokta kendin için küçük küçük küçük vazifeler belirlemek. İrademize hakim olmayı güçlendirmenin yolu gerçekten bu küçük vazifeleri, hedefleri, amaçları belirlemek. Günlük tabii ki de rutin içerisinde. Birkaç saat sarf edilen çabayı zamanla alışkanlık haline getiriyor bu küçük hedefler diyelim. Şimdi bu konu için ben aslında aklımda hiç tutmamıştım ama dün müydü, yok, ondan önceki gün bir belgesel izlemiştim büyüme hormonu ile ilgili. World Health Center Organization sanırım yapmıştı. Bu büyüme hormonunu anlatıyordu. Ben bunu konuya bağlayacağım vesaire kafasıyla izlememiştim. Spora yapıyorum, spora gidiyorum vesaire. İşte biraz merak ediyorum bu konuları, sağlık konularını. Öyle bir izleyeyim hani merak ettim vesaire gibisinden. Bunun vücuda bu kadar etkisinin olması, odaklanmamıza, hafızamıza, ders çalışmamıza, işteki üretkenliğimize ne kadar da önemli bir şey olduğunu daha belgesi izlerken, videoyu izlerken anladım. Bodybuilder'ları kastetmiyorum, yani vücut geliştirici insanları kastetmiyorum. Vücut veya düşünce veya zihin, sağlık, bunların hepsini, aslında büyüme hormonu hepsini tetikleyen bir şey oluyor. Sadece vücutla ilgili bir şey değil. Sinir sistemi üzerinde gerçekten çok etkili bir hormondur. Zaten eğer ders çalışmakta veya bir şeyler okumakta, öğrenmekte zorlanıyorsanız bence zaten gidin her şeyden önce kitabı falan bırakın. Önce bir gidin bir check-up yaptırın. Bir B12'dir, demiridir, o su hormonu vesaire hepsine bakın yani. Belki oralarda bir eksiklik vardır. Özellikle uyku sırasında mesela salgılanan büyüme hormonu hafıza ve öğrenmede çok büyük bir etkisi var. Şimdi uyku dedik, uyumak. Spor zaten başlı başına önemli. Ama uyumak, nasıl uyumak? Şimdi uyumanın da şartları var. Benim gibi bu konularla ilgili kafayı eğer bozduysanız biliyorsunuzdur. Gerçekten uyuma 8 saat uyudum dersiniz ama gerçekten 8 saat uyumuyorsunuz arkadaşlar. Ya da 7 saat dersin uyudum. 7 saat derin uyku ya da REM'de ya da hani o uyku evrelerine ne kadar derinlemesine uyuyabildim. Bunu akıllı saatle de ölçebilirsiniz tabii ama burada birkaç tane tüyo var. Şimdi uyku sırasında bu büyüme hormonu tavan yapıyor. Öncelikle gerçekten çok büyüyor. Özellikle derin uyku aşamalarında gerçekleşiyor bu. Ve hafıza da zaten bu sırada çok güçleniyor insanda. Sinir ağları güçleniyor. Dolayısıyla bilginin işlenmesi, işte kitap okuyunca başkaları sana göre daha hızlı ya da daha akılda kalıyor onun okudukları. Ya nasıl oluyor ya, işte geliyor mesela böyle okuyor gidiyor ya da sınavda başarılı vesaire ya. Hepsi büyüme hormonu ile ilgili olabilir bu arada bunlar, çoğusu. Dolayısıyla uyku sırasında büyüme hormonu salgılanıyor diyoruz ve doğru şekilde uyumanın öncelikli şeylerden bir tanesi oksijen. Burada olmazsa olmaz şey zaten insanın beyninin temel besini olan oksijeni kontrol edebilmek. Yani bu nedenle yaşanılan ortamlarda mesela havalandırmak çok önemli. Yaşadığımız odaları, evleri vesaire. Ben yapıyordum bunu, yapmıyor değilim. Yani tabii ki de odamı havalandırıyordum ama bu bilinçle değil. Şimdi bu bilinç olduktan sonra, farkındalık geldikten sonra update oldu ve her gün 20 dakika akşam, 20 dakika sabah böyle havalandırıyorum. Üşümüyorum da, yani hani üşümüyorum çok da. Bir gün bir arada şey denemek istiyorum. Umarım migren olmam. Bir deneyeceğim bakalım. Yani bunu yapanlar var çünkü biliyorum. Ve hafızaya çok iyi etkiliyor. Pencereye açık uyumak. Yani yazın yaparsın da bunu her türlü. Kışın bilmiyorum. Hafif belki. Dün yaptım. Pencereyi böyle bir hafif açtım. Gittim yatağa uyudum. Yani zaten buz gibi oda. 20 dakikadır açık bıraktığım için. Uyudum. Bir saat falan. Yani o kadar korkarak uyuyorum ki hani bir şey olacak, hastalanacağım, migren olacağım, bilmem ne falan böyle. Tetiklendim böyle, hemen uyandım dedim. Evet. Evet, havalandırmak önemli. Hava kirliliği mesela hafızanı çok zayıflamasına yol açan bir şey. O yüzden temiz hava çok çok önemli arkadaşlar. Bu arada beyin ağırlıklı olarak vücudun zaten %2'sine sahip olduğu halde vücuda giren oksijenin %20'sini tek başına tüketiyor. Yani bu kadar önemli oksijen. Küçümsemememiz lazım. Ya diyelim ki havalandırmayı ihmal ediyorsun, unutuyorsun, aklına hiç gelmiyor. Bu zaman ne oluyor? O zaman da nefes alırken akciğerlerin mesela bu karbondioksiti hiçbir şekilde odadan çıkarmadığın için bir şekilde o oksijeni aslında almıyorsun. Tekrardan zehirli bir havayı içine almış oluyorsun. Nefes verirken hani kanımızdaki o kirli gazlar veya özellikle karbondioksit gazını dışarı atarız ya, normalde dışarı atmamız gerekiyor yani bunu. Kapalı yerde uzun süre oturduğumuzda mesela o nedenle başımız ağrır, işte bir halsizlik, bir böyle anlamlandıramadığın bir halde oluyorsun. Ve bir de meditasyon yapıyorsam zaten oh, nefes egzersizi demeye çalışıyorum. Bunu yapıyorsam kesinlikle zaten odayı mutlaka öncesinde de sonrasında havalandırıyorum. Çünkü oksijen azalıyor, bunu fark ediyorum zaten. Bu bir de bir diğer nedenlerden bir tanesi mesela önemli olan şeylerden nem. Mesela nemi eve doğru çekiyorsun ve bu önemli bir şey aslında. Özellikle kışın mesela 70'e 90'a ulaşıyor genelde bu nem oranı. Odanızı havalandırarak nem oranını artırmış oluyoruz. Odadaki nem mesela neden önemli? Çünkü üst solunum yollarını nemlendiriyor ve enfeksiyonlara karşı koruyor aslında beyni, bedeni vesaire. Daha dinç oluyorsun aslında. Bu kadar büyüme hormonunu ben övdükten sonra yani uykunun ne kadar derin bir şey olduğunu zaten biliyorsunuz siz yani. Delta dalgaları mesela aşamasında çok yükseliyor zaten büyüme hormonu. O nedenle yeterli uyku 7'nin altında olmaması, bu çok önemli. Bunun bir tane bir araştırması vardı. CPAP mı deniliyor acaba ona ya? Sürekli pozitif hava yolu basıncı denilen bir makine vardı ya. O solunum cihazlarını kullanmaya daha fazla oksijen aldığında büyüme hormonunun nasıl seviyelerin yükseldiğini ölçmüş. Ve bu gerçekten kanıtlanmış bir şey. Bir diğer konu ise Piot dikkatimizi ikiye ayırıyor. Diyor ki spontan dikkat ve irade dikkat diye bunu ayırmamız gerekiyor. Çok şaşırtmıştı mesela bu. Kendimce fazlaca sorgulama sebebi oldu bana. Bu ayrımı yapmadan önce zaten yazar gerçek verimli çalışmanın ne olduğunu açıklıyor önce. Diyor ki gerçek ve verimli çalışma enerjisi az ama düzenli olan eforla mümkündür. Böyle değilse muhtemelen tembel işidir. Düzenli çalışma tek hedefe yönelik olmayı gerektirir. Çünkü irade gösterilen çabanın çokluğundan ziyade tek amaca yönelmek olmasıyla kendini belli eder. Burada kesinlikle bence multitasking'e bir laf çakıyor. Çünkü multitasking, bak bu bir ara çok övülen bir şey oldu. Ben multitasking, işte fonksiyonel çalışıyorum, onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum. Aynı zamanda bu benim de övündüğüm bir şeydi ve hala gerçekten bunu ben hiçbir şekilde yavaşlayamıyorum. Zorlandığım bir konu. bunu yapmamamız gerektiğini söylüyor ve tek bir hedefe yönelip, örneğin şu an işin gerçekten sadece dişini fırçalamaksa dişini fırçala, ya da işin sadece şu an bunu okumaksa o zaman bunu oku ya da bunu yaz. Bunun yanında bir de şunu yapayım, bir de işte bu notlara bakayım, 10 dakika buna odaklanırken 5 dakikada bir telefona bakayım derken zaten orada her türlü dikkatin, irade dikkatin dediği şey onun, dağılıyor. Bu tanımı biraz somutlaştırmak gerekiyorsa bu irade dikkati, kişi nadiren boş durur diyor mesela. Gün boyunca ister istemez bir sürü küçük büyük olsun şeylerle ilgilenmeye başlıyor. Jeolojiyle ilgilenirsin, işte bir önüne bir siyasi bir yazı çıkar onu okursun, gök izlersin, o sırada kuş geçer, ah kuşlar nasıl uçuyordu dersin mesela, yazı okursun, işte telefona bir şey gelir, bildirim gelir. Bunlar hepsi diyor ki sinek zihinliktir. Sinek gibi yani oradan oraya uçarsın, buradan buraya uçarsın, bir amacın olmaz. Bir saniye bile kendini boş bırakmamışsındır, bir saniye bile yavaşlayamamışsındır. Burada çalışmak istediğin şeyi niyet edip hedefini koymak ve oturup ona irade dikkatini verebilmek, spontan dikkat değil. Şimdi spontan dikkat şeklinde şu olabilir mesela. Değişik şeyler sürekli düşünürsün, değişik şeylere el atarsın ve arkadaşların tarafından ya da başkaları tarafından övülen bir kişiye dönüşürsün. Ama aslında gerçekte belki de üretken değilsindir. Bunu Piot tembel kişi olarak nitelendiriyor. Diyor ki psikolojik açıdan bu gencin çeşitli kişilerin çalışmaları spontane dikkatin zengin olduğu anlamına geliyor. Bunu aslında bir nebze biraz daha çalışmayı eğlenceli hale getiriyorum diye düşünüyorken, mesela işte ders çalışırken şunu da içeyim, bunu da ağzıma atayım, işte bir sandviçten bir şeyler yiyeyim. Bu multitasking ya da bir anda birçok şey yapma isteği, iki şey yapma isteği odaklı çalışma yeteneğini çok zarar veren bir şey. Tefekküre ihtiyacımız oluyor bu öyle bir süre içerisinde. Eğer tefekkürlü çalışmak, derin çalışma diyor kitap içerisinde. Bu eğer merak ediyorsanız, gerçi farklı kitaplarda okumuş olabiliriz ama 100. sayfadan itibaren bu konulara başlıyor değinmeye. Derin düşünce, tefekkür olarak nitelendiriyor bu çalışma stilini. Tefekküre gerçekten ihtiyacımız var şu anki dönemde artık. Tefekkür kelimesi de günlük konuşmalarımızda kaybolmuş bir durumda değil mi? Dur ben biraz tefekkür edip geleceğim. Hiç, yani çok komik geliyor hatta, hani hiç demeyiz böyle bir şey. Derin düşünmemek için her şey var çevremizde. Yani tefekkür halinde olabilmemek için, olmamak için her şey var şu an çevremizde. Dikkat edersin son senelerde manifesting, olumlama, meditasyon giderek mesela artmış durumlarda. Türkiye'de bile oldukça popüler hale geldi. Muhtemelen hepimizin derin düşünmediğimizi fark edebildiğimiz için buna yöneldik. Derin düşünemediğimizi fark ediyoruz artık. Doğal bir ihtiyaç yarandı ancak altında çok daha derin sebebi yatmakta. Bu da kendinden kaçma. Yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak derin düşünme yapmalı ve üzeri ne kadar zor olsa da notlar tutmalıyız. Oysa bizim yaptığımız şey dış dünyada oluşan pek çok uyaran yüzünden sürekli gereksiz ve kontrollü sağlayamadığımız düşünceleri hiç ara vermeden olumsuz bir noktaya götürmek. Bu nedenle gerçekten olumlamalar yapmak veya bunları yapıp bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Zannediyorsun ki ben negatif düşünüyorum sürekli, ya bu ne ya, içim beynim sürekli konuşuyor, bir olumlama yapayım geçsin. Olumlamayla bu kolay kolay geçecek bir şey değil. Çok işe yaramamakla beraber en azından olumsuzu belki düşünmüş olmuyorsun. Belki o konuda biraz yardımcı olabilir ancak önemli olan en baştan yararlı bir düşünceyi akla getirebilme niyeti. İşin tabii ki de en önemli kısmı düşüncelerimizden. Ancak bu düşünceleri de harekete geçirmezsek bir anlamı kalmaz. Yani senin negatif düşündüğün şeyler üzerine tefekkürü eğer hiç yapmıyorsan, oturup üzerine yazı yazmıyorsan, derin düşünmüyorsan, bunun altyapısıyla ilgili bir harekete geçmiyorsan, tabii ki de burada düşüncelerden öteye geçemeyiz. Bir şey de irade göstermek aslında hayatının her alanında etki gösteren bir şey oluyor. Buna ben çok katılıyorum. Yani işinde iradeli istikrar olan kişi aynı zamanda sınavlarında da başarılıdır. Zaten bir kadınsa bu, örneğin kendimi örneği verecek olursam, işte kişisel bakımında da öyledir, sporunu da yapıyordur, osunu da yapıyordur. Yani iradeyi geliştirebilmek sadece bu, dışarıdan bakıyorsun diyorsun ki nasıl, yani nasıl yetiştiriyor her şeyi aynı anda, çünkü iradesini geliştirmiş bu kişi. Benim de böyle gördüğüm insanlar var. Yani bakıyorum diyorum ki nasıl? Biliyorum, iradesini geliştirmiş. Yani bu kişi işinde başarılıysa, başarı tanımı da değişir ama iradeliyse bu hayatın her alanda gelişebilen bir şey oluyor. Böyle bir deney vardı hatta. öğrenciler arasında geçirmişti. Sınavları başarılı olan insanların çoraplarını kontrol etmişler ve çorapları başarısız olanlara göre daha temizmiş. Bu insanlar zaten düzenli insanlar. Yani her türlü zaten başarılı, sınavlarına başarılı oldukları için o düzeni, hani çoraplarını değiştirme veya çoraplarını sürekli temiz tutabilme şeyini de, alışkanlığını da edinmişler. Hem sporda, hem beslenmede, hem ilişkide düzenli. Yani sorumlu kişi haline geliyor artık. Sorumluluk alabilen bir birey oluyor. Bunların hayatın kaygısından bunları çok düşünemez hale geliyoruz, evet. Yani yazar, okur, izler hale geldik sürekli. Ama tefekkürlü bir halde değil. Tefekküre ihtiyacımız var. Bir şeyleri yazıyoruz, okuyoruz. Ben de çok yazıyorum, okuyorum bazen. Yazmak bu işin neresinde, çok bunu şey yapamam. Çünkü yazmak bence tefekkürdür. Okumak ve izlemek beni çok üzen bir şey oluyor bazen. Okuduğum şeyin sayfanın sonuna geliyorum, ben ne okudum diyorum ya. Hiçbir şey anlamadım ben bu kitaptan. Planlı çalışmaktan kasıt amaçlarının hedeflenmesi zaten. Genel bir şekilde karar vermenin bir anlamının olmamasını bunu savunuyor. Hedef derken şöyle etiketler koymak. Yarın fizik çalışacağım ya da yarın işte felsefe çalışacağım. Yarın işten geldikten sonra ne diyelim mesela bir çalışan bir insan için. İşten geldikten sonra ne olabilir? Çocuğumla bu şunu yapacağım. Ya da dışarıya çıkıp sokakta şunu yapacağımdan ziyade bunu spesifik şekilde yazmak. Sadeleştirmek. Hangi zaman diliminde? Gerçekten dinlenmiş olacak mısın? Dinlenmeye zaman verdin mi? Molanı ne zaman vereceksin? Karnın tok mu? Aç mı? Eğer karnın açsa yemeğin var mı? Yemeğin varsa yemeğini kaç dakikada yiyip bitirip bu işe başlama sürecin olacak? Eğer bir şey okuyacaksan kaç sayfa, hangi konuya başlayacaksın ve bunu nasıl çalışmayı düşünüyorsun? O konudaki hangi başlığı, hangi kaynaklar? Ne kadar çok şey çıkıyor değil mi? Yani bu şekilde spesifik ve sade bir şekilde, belirgin bir şekilde yazdığında şu ortaya çıkabilir. Ya sanırım ben sadece 3 sayfa okuyabilirmişim. Bir de bu alışkanlık halindeyse eğer. Bir gün önceden zaten bunu anlayabildiğin için diğer gün için çok da kendini yormadan, işlerini yani zamanında yetiştirerekten sadece 3 ya da 5 sayfa okuyorsun. Oysa bunu yapmadığında şey oluyor. Diyorsun ki şimdi ben bir otururum 20-50 sayfa okurum vesaire diyorsun. Ve bunu yapamıyorsun çünkü ne zamanın yetmiyor ya da çok açsındır ya da çok yorgunsundur ya da hiç dinlenememişsindir. Ve dolayısıyla beklentini yükselttiğin için kendine yetersiz hissediyorsun, üzülmeye başlıyorsun gibi gibi farklı konulara gidiyor böyle. Sabahattin Ali bu konuyla ilgili güzel bir şey söylemişti. İçimizde diyordu bir şeytan var. İçimizde aciz bir şeytan var. Aciz var, tembellik var içimizde. İradesizlik var, bilgisizlik var ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey var. Hakikatleri görmekten kaçmak ihtiyacı var. İçimizdeki asıl şeytan bu. Şimdi bu çalışmada tembellik nasıl bir yerde duruyor? Tekrardan buraya gelelim. Bu arada tembellik evrimsel açıdan bir avantaj olarak düşünülüyordu. Bilmiyorum bunu duydunuz mu ama insanların mesela enerjiyi korumak için tembellik yapmaları, atalarımızın avcı toplayıcı yaşam tarzında hayata kalabilme gibi bir şey olarak düşünüyordu. Fakat zaman zaman artık tabii ki de şu an avcı toplayıcı toplumda değiliz. Modern dünyada bu evrimsel bir avantaj haline geçmeye başladı. Kumanda yoluyla işte TV izlemek gibi ya da bir yatakta uzanmak, işte kanepede uzanmak gibi bir şeye dönüştü. Evrimsel biyologlar tembelliğin insan evriminde nasıl bir rol oynadığını anlamak için çeşitli teoriler geliştirdiler. Ve bunları avcı toplayıcılar üzerinden, atalarımız üzerinden, nasıl da atalarımız diyorum ya. Neyse, avcı toplayıcılar üzerinden güzel örnekler vermişlerdi. Ve bu örnekler içerisinde dinlenmek için alan açılması gerektiğini savunmuşlardı. Dinlenmeye yer vermemiz gerekiyor. O nedenle üretkenlik, başarı arasında bir denge arayışı olarak ortaya çıkıyor mesela. Bu uzaktan çalışma mesela bakıyoruz. Uzaktan çalışanların çoğusu, ben de bunun içerisindeyim. Evde eğlence seçenekleri mesela artıyor. Eğlence dediğim şey de örneğin şu an mutfağa gidip spontan bir işte buzdolabını açıp farklı şeyler alıp yemem gibi bir şey. Eğleniyorum herhalde bundan, ben bilmiyorum ama. Bunlar kesinlikle evet bir seçenekler ve beynimin içinde sürekli. İrade dikkatimi, şeyin dediği gibi, Python dediği gibi, spontan değil bakın. İrade dikkatimi koyup 3 saat, ben Forest uygulamasını kullanıyorum bu arada. Eğer kullanmıyorsanız bir bakın derim çalışmak için. 3 saat Forest uygulamasıyla oturup ben çalışacağım dediğim zaman kesinlikle bu seçeneklerin hepsi aklıma geliyor. Sürekli geliyor hem de. Şu an mesela aşırı acıkmış haldeyim ama işimi bitirmem gerekiyor. Çünkü buna 3 saatimi belirledim ben dün. şu saat dilimlerine çalışacağım demiştim kendime. Bu konuda beyin, zaten beyin alışkanlık üretmekte, alışkanlıklar konusunda atomic habitler, aynen atomic habitler, atomic alışkanlıklar kitabını zaten öneririm. Ben bayağı bir faydalanmıştım bu konuya çalışırken eskiden, yani şu an değil. Ya gerçekten beyin konusuyla ilgili ne zaman bir şey duyarsam çok şaşırıyorum ve beynimi biraz daha iyi çalıştırabilmek için ne yapabilirim gibi bir şeyler hep bunu düşünüyorum, ya da bununla ilgili bir şey görürken neuroscience konusunda vesaire çok zihin, beyin ve bilinç konularında çok ilgim var. Daha yeni bir tane araştırma vardı. Bu çok ilginçti ya gerçekten. Deniz anaları, biliyorsunuz onların beyinleri yok. Beyinsizler deniz anaları. Merkezi beyinleri olmasa bile insanlar fareler ve sinekler gibi geçmiş tecrübelerden bir şeyler öğrenebiliyorlar. Bu beni var ya o kadar şaşırttı ki, nasıl ya? Geçmiş tecrübelerden beyni olmasa bile bunu yapabiliyor biz. Alışkanlıkları bir türlü hayatımızda edinmekte çok zorlanıyoruz değil mi? Dolayısıyla bilmiyorum yani, hani çok zorlan. Bu arada ben 21 gün kuralını gerçekten artık vücut bulmuş haliyim. 21 gün. Çoğu şeyi 21 gün yapmaya çalışıyorum. 21 gün bunu tamamlayıp hayatımı sonsuza kadar sürdürürsem bu bana çok sıkıcı gelir. O nedenle biraz daha bir şeyler katmayı düşünüyorum. Her şeyde bu öyle. Mesela meditasyon diyelim. Şimdi meditasyon yapan biriyseniz, kendime örnek verecek olursam, ben senelerdir meditasyon yapıyorum ama yaptığım meditasyonu aynı şekilde her gün yapamazdım. İyi ki de buna ben bir şeyler katıp ya da ekliyorum ya da çıkarıyorum. Örneğin temasını değiştiriyorum. Guided meditation olsun, nefes egzersizleri olsun, süresini azaltıyorum, süresini çoğaltıyorum, yerimi bazen değiştiriyorum. Yani evet, alışkanlık haline gelebilmesi için aynı şeyler, aynı sürede, aynı zamanda olması gerekiyor belki, ama siz bunu kendinize göre uyarlamanız gerekiyor. Yani ben bunu tabii ki de her gün sürekli farklılıklar göstermiyorum bununla ilgili, ama mesela örneğin bu aralar meditasyon yaparken sıkılıyorum. Nefes egzersizleri yapıyorum. Yani günde 20-25-40 dakika gibi bir sürede çıkarıyorum. 40 dakika abartmayayım ya, 40 dakika yanlışlık oldu geçen. Şimdi guided meditation gibi bir şey oluyor. İşte nefes alarmımı kurdum 20 dakikaya nefes egzersizi yapacağım diye. Sabah pencereyi de açmışım zaten. Böyle oksijen bol odada, ne güzel diyorum, şimdi meditasyon yapacağım. Uykuluyum herhalde, bilmiyorum yani, ne yanlışlıkla bir şey yaptım. Nefes egzersizi ya, alıyorsun veriyorsun vesaire. Bir süre sonra böyle burnum, çok derinden alıp veriyorsun tabii onu. Burnum artık şey olmaya başladı, yanıyor burnum nefes alıp vermekte. Diyorum ki Allah Allah ya, bitmedim ya artık yani, sıkılmayı bırak kenara, korktum yani, hani bu ne ya, burnum niye bu kadar yanıyor benim falan böyle. Beynim de şey durdu artık, o da buz gibi oldu falan böyle. Niye nefes alıp vermeye çalışıyorum vesaire bu şekilde, yani bu kadar hızlı değil de tabii, işte bilirsiniz siz nefes egzersizi yapan insanlar. Yani bir süre sonra böyle dedim ki burnum kanıyor sanırım falan, böyle korktum artık. Bir baktım ben alarmımı 20'ye şey yapmışım, yani set etmişim ama tıklamayı unutmuşum. 40-43. dakikadaymışım meğersem ben. Yani böyle yanlışlıklar yapmayın arkadaşlar. O alarmınızı kurun ya da arada böyle bir kontrol etmeye çalışın sürenizi. Ama nefes egzersizleri kesinlikle hafıza için, beyin için, çalışmak için, tembelliğe atmak için zaten olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Küçük küçük ya, hani benim gibi 43. dakika gibi bir şey değil de, ne bileyim 3 dakika, 5 dakika belki. Hepimizin içinde olan o tembele de bu arada fırsat tanımalıyız. Belki yataktan uyandığında evet çok çıkasın gibi, yok ya uf, yağmur da yağıyor ne güzel böyle uyurum falan diyorsun. Olabilir. Ama bunun için tabii ki de zamanını iyi seçmek lazım. Uyuyabilirsin. Bir saat daha uyuyabilirsin. Yani bazı durumlarda eyleme geçmekten tümden vazgeçiyoruz öyleyse. Bu tembellik asıl budur yani. Yoksa bir saat daha uyuyayım derken, her gün değil tabii de bazı günlerde. Diğer türlü yapamam ki, beceremem ki, iradem yok ki gibi gerekçeleri kullanırız. Oysa bir şeyi denemeden beceremeyeceğimizi nasıl bilebiliriz ki? Denemeden beceremeyeceğini nasıl bilebilirsin? Yenilgiyi de yüzleşmeden, korku, riski almadan, o yüzleşme korkusunu tatmadan, daha büyük bir yenilgiyi yaşamadan, Yani yenilgilerin olmadan, başarısızlıkların olmadan, bunları yapmadan olmaması gerekiyor. Yani bunlardan geçmemiz gerekiyor. Üstelik yapamam ki gerekçesiyle gerçekleştirmekten kaçındığımız davranışların çoğu şeyin aslında yapmak istemediklerimiz yatıyor. Yapamam ki değil. Yapmak istiyor musun gerçekten? Eğer istemiyorsan, o zaman o arzu neden orada? Bunu düşünebilirsin. Yani eğer yapamam ki diyorsan, yataktan çıkmak istemiyorum, işe gitmek istemiyorum, derslerimi çalışmak istemiyorum, öğrenci olmak istemiyorum. Tamam, hiçbir şeye zorunda değilsin. Peki o arzu neden orada? Çünkü vazgeçebilirsin değil mi? Vazgeçebiliriz yani. Ben yataktan çıkmama isteğimle tümüyle öğrencilerimden vazgeçebilirim. İş hayatımdan belki vazgeçebilir, daha harcamalarımı spesifik şekilde azaltabilirim. Daha ne bileyim haftanın 3 gün çalışabileceğim işler bulabilirim örneğin. Demek ki yapmama nedenim bir arzum var ve arzum yolunda ilerlemek istiyorum. Belki. Ya da tamamen bunlardan kurtulmak da istiyor olabilirsin. Ve o iş ya da o öğrencilik bir kaçış da olabilir.
Şimdi biraz özetlemek gerekirse ne konuştuk? O masaya oturup çalışabilmek ya da kaliteli boş zaman geçirmek için neler yapmalıyız? Podcast'in başından beri bunun üzerinde durduk ama kurallar içerisinde biraz daha özetlemek gerekirse birinci olarak uyku ve odayı sürekli havalandırmak çok önemli. Bunun üzerine büyüme hormonunun konusunu açtık. İkincisi Payot'un iradi ve spontane dikkat konusunu açık bir şekilde ve spontane değil de iradi dikkatinizi geliştirmemiz gerektiğini dedik. Üçüncüsü ise spesifik planlama yapmak ve bunları yazmak. Yazmak çok önemli bir araçtır. Bunun üzerine durduk. Dördüncüsü çalışmaya başlamadan önce ya da bir gün içerisinde nefes egzersizleri ya da meditasyon yapmak. Ama her şeyden öte ve başlıca önemli olan kural ise arzundan emin olmak. Şimdi bu konuda evet gerçekten arkadaşlar tekrardan hatırlatmak isterim ki buradaki çalışmaktan kasıt asla ama asla iş yerinde çalıştığımız kısım değil. İşte ya da okulda zorunlu olarak çalıştığımız süre değil. Onun gerisinde kalan süreyi kastettim ben hep. Evet, çoğu kişi bunun bir lüks olduğunu düşünüyor. Yani boş zaman bir lükstür düşünülüyor. Böyle bir düşünce var. Ve düşünüyor ki kişi çalışmıyorsa ancak o zaman hobileri olabilir ya da rutinleri olabilir. Mesela Avrupa'daki insanları ya da farklı ülkelerdeki insanları ya da freelance çalışan insanları hep böyle ya senin zaten zamanın var ya da işte Norveç'teki zaten ne bileyim şu kadar saat çalışıyor, her türlü zaman buluyor. Değil, burada önemli olan sizin iradeniz ve arzularınız. Her türlü zaman bulmanız. Yani normal olarak para kazanmak evet hepimizin yapmamız gereken bir şey. Eğer çok zengin değilseniz, yani çalışmak zorunda değilsiniz tabii ki de, çok zenginseniz. Ama diğer türlü para kazanmak için zaten hepimiz çalışıyoruz. Konu ekmek parası olunca bunu ayırmamız lazım kafamızda. Hayatın temel çabası bu. Evet, hepimiz bu çaba içerisindeyiz zaten. Ama burada önemli olan kendin için küçük bir zaman ayırıp bunun tadına bakmak. Neden tadına bakmak diyorum? Çünkü bu müthiş bir tat. Kendini keşfetmek. Kendini keşfetmek çok güzel bir tat. Ve bunu tattığında günlük rutinler içerisinde, küçük küçük hayatın içerisinde aldığında bundan vazgeçemiyorsun. Çünkü şunu düşünüyorsun. Ben bundan vazgeçersem ben kendimden vazgeçiyorum. Sen kendinden vazgeçiyorsun bunlardan vazgeçtiğinde. Rutinlerinden, hobilerinden, özgünlüğünden. Ben daha önce de söylemiştim. Hiçbir zaman televizyonum olmadı hayatımda. Televizyon izleme alışkanlığım yoktur. Hatta kumanda nasıl kullanılır bunu bile bilmiyorum. Bu çok komik bazen bir yerlere gittiğimde kumandayı kullanamıyorum çünkü. Ve gereksiz birçok şey, eşyalar vesaire hayatımda yok yani. Evimde veya hayatımda yok böyle eşyalar. Sıyrıldım bunların hepsinden ve hayatımda çok büyük bir alan açıldı. Kendime, düşüncelerime, zihnime, ruhuma, bedenime. Dürüst olmam gerekirse daha önce de söylemiştim. 13 yaşından beri çalışıyorum. Dolayısıyla buradaki konu asla işte para kazanmadan böyle kendimize bir şekilde zaman ayıralım gibi bir şey değil. Tabii ki de para kazanıyorum. Ben de çalışıyorum. Sizin gibi çokça çalışıyorum. Çoğumuz, bence herkes bu şekilde. Ancak kendime ayırdığım zaman dilimini hep edindim hayatımda. Bence bu kendimize verdiğimiz değerdir zaten ve aynı zamanda kendine karşı olan sevgi ve saygıdır. Sen bundan vazgeçtiğinde değerden de vazgeçiyorsun, sevgiden de vazgeçiyorsun, saygıdan da vazgeçiyorsun. Etrafında olan bazı insanlar çalışmaktan, benim etrafımda yani, çalışmaktan çok yorulduklarını, bir şeylere yetişemediklerini söylüyorlar. Hayat işte böyle çok üzücü vesaire. Bunları duyduğumda gerçekten çok üzülüyorum. Yani evet, yetiştiremiyor, bir şeyler yapamıyor, kendisi zaman ayıramıyor diye üzülürken durup bakıyorum, diyorum ki hayır ya, kendi ya boş zamanda ne yapıyorsun? Kaliteli bir boş zaman geçiriyor musun? Bu soruyu sormaktan kendimi alıkoyamıyorum gerçekten. Bir bakıyorum tam da sorun orada yatıyor. Kaliteli boş zaman geçirmek zihni yormaktan çok dinlendiriyor aslında. Değişir bu. Kitap okursun, müzik dinlersin. Benim için yazı yazmak, meditasyon yapmak, yoga yapmak, spor yapmak gibi hepimizin gördüğü şeyler. Günlük hayatın hızlı ve yorucu mücadelesinden kendini nasıl alıkoyabiliyorsun? Nasıl dinlenebiliyorsun? Ben dışarıya çıktığım günlerde her zaman bu trafikten, işte hepimizin gördüğü mücadelelerden çıkıp eve geldiğimde kendimi onurlandırmak istiyorum. Sürekli böyle şeyler yaşadığımda enerjimin düşmesi ya da kendimi kötü hissetmek yerine işte Türkiye'yi eleştirmek ya da ne bileyim Arapları eleştirmek, ben bazen bunu yapıyorum çünkü. Bunları eleştirmek yerine ya da işte siyasi herhangi sorunları dile getirmek ve kadın olarak bu dünyada da gerçekten öyle, evet. Türkiye'de yaşadığım vesaire, bunları düşünüp kendimi daha da çok kötü bir yere götürmek yerine, çok kötü hissetmiş olabilirsin, şu an dışarıdan geldin, bazı duyguların tetiklendi belki. Belki o trafikte ya da senin üzerinde olan bakışlar veya haklarını savunamadın veya bir şeyler için çok mücadele ettin ama hakkı bu değil, karşılığı bu değil diye düşündün. Ve karşılığını vermediler olabilir ama kendimi onurlandırabilirim ben. Kendime karşı bir saygım var benim diyorum ve kendime zaman ayırıp kendime iyi gelmeye çalışıyorum.
Podcast'in sonunda şöyle bir öneride bulunmak isterim. Dün bir tane sergiye gittim. Farz et ki sen yoksun. Beni çok etkiledi. Hele de bir gün öncesinden, dün yani o büyüme hormonu ile ilgili bedenleri izledikten sonra bedenin ne kadar kutsal bir şey olduğunu, ne kadar kutsandığını ve beni çok etkiledi. Bununla ilgili bilmiyorum, çok geniş konuşmak isterim belki. İlginç bir tesadüftü gerçekten. Hani o kadar gerçekçiydi ki ve korku teması çok güzel ele alınmıştı. Yalnızlık, korku teması. Bilmiyorum Ömer Koç'un yaşlılıkla derdi ne? Ama çoğu zaman o korkudan ve yalnızlıktan iğrendim. Bilmiyorum. Yani siz gidenler varsa yorumlarınızı merak ediyorum. Gerçekten iğrendiğim zamanlar çok oldu ve çok hoşuma gitti bu duyguya bu kadar yakın olabilmek. Eve geldim, yine açtım baktım, birkaç tane fotoğraflarını çekmiştim. O yaşlılık, kırışlar, vücuttaki sarkmalar, bedenin formları, çizgiler, damarlar, deriler. Bunların hepsi çok iğrendiğim ama altında bana göre çok korktuğum şeyler vardı. Herkes kendisinden bir pay çıkarabilir bence kesinlikle. Mutlaka gitmenizi öneririm.
Ve bu özgünlük önemli bir şey bence bu konuda. Şimdi sergiyi gezdiğim süre boyunca şunu düşündüm. Ben şu an gerçekten bazı resim ya da işte sanat eserinden iğrendim. İğrenmek kelimesini dile getirdiğimde bunun özgün bir şey olduğunu fark ettim. Ve o kadar iyi hissettirdi ki, çünkü oraya gelen yüzlerce kişi eminim aynı resim eserine bakıp, işte sanat eserine bakıp, ben iğrenirken başkası oradan çok ilhamlanmış çıkmış olabilir yani, ya da çok olumlu hissetmiş olabilir. benim iğrendiğim şeylerin altında bir korku yattığını, bazı şeylerin tabii, bütün resmi, bütün sanat eserlerini izlerken bu olmadı bende. Bir korku yattığını ve bu korkunun hangi konuya bağlandığını eve gelip üzerine tefekkür edince ve yazı yazarken fark ettim. Bu nedenle otantik olmak istiyoruz, özgün olmak istiyoruz. Herkesle aynı şeyleri yapmak istemiyoruz. Kendimize özgü, biricik şeylerim. Bu zaten böyleyiz. Bakın zaten böyleyiz. Benzersiziz, biriciyiz. Her duygu kişiye özeldir. Ve ben eğer ki herhangi bir sanat eserinden korktuysam, iğrendiysem, bir şey hissetmediysem, bir şey hissettiysem bile bunu yorumlamak bana özgü bir yorum. Bunu dile getirmek bana özgü bir şey. Gibi bir yerden ben bunun üzerine tefekkür etmezsem, yazı yazmazsam tabii ki de hiçbir şekilde bunun üzerine bir fikir yürütemem. Dolayısıyla sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Bunların hepsinin altında tabii ki de bizim otantikliğe verdiğimiz değer de yatıyor. Sen beden sağlığını ya da beslenmeni, zihinsel, ruhsal olarak gelişimin üzerine eğer pratikler yapmıyorsan otantik bir insan olamazsın. Otantik değilsen, özgün değilsen herkesle aynılaşıyorsun ve kendini yok ediyorsun. Gereken özeni vermemiz gerekiyor. Bunlar tabii ki de sadece temel ihtiyaçları gidermekle oluşabilecek bir şey ama ben yazmanın ne kadar büyük bir araç olduğunu, özgünlüğümü tekrardan ele aldığımda anladım. Çünkü gerçekten yazma serüveni duyguları ve içsel dünyanın keşfetme sürecinde çok büyük bir önem taşıyor benim hayatımda. Düzenli yazmak, zihinsel bir berraklık getiriyor, içsel keşif sağlıyor. Nasıl keşfedeceksin ki kendini başka türlü bilmiyorum. Ben yazma dışında bir şey aklıma gelemedi. Çünkü yazma gerçekten yazarken hayatın her alanında iyileştirmeler mevcut. 3 gün önce yazdığım herhangi bir sorun üzerine bir çözüm ürettiğimi görüyorum. Her defasında böyle oluyor. Nasıl oluyor anlamıyorum ama yazarken yazdığım sorunların çoğusuna çözüm üretmiş buluyorum. Sayfanın sonunda ya da 2 gün sonra olsun. Değişken şeyler yaşıyoruz. Evet, birçok mücadelelerin içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla yazma bu değişimleri izleme, bunları gözlemleme, anlama konusunda bize yardım ediyor. Bu sadece sıradan bir günlük yazma gibi bir şey düşünmeyin ya da günlük şunları bunları yapacağım gibi bir şey değil. Gerçekten çok büyük bir araç. Kendi hayatınızı daha derinlemesine keşfetmek için. Daha iyi anlamak için. Dolayısıyla umarım bunun için herhangi bir eylem gerekmez hayatınızda. Özgün olabilmek için, kendinize değer verebilmek için. Sadece gerçekten oturup meditasyon yapmak ya da bir kağıt, bir kalem bulmak ve bunların üzerine kafa yormak günlük 10 dakikanızı alabilecek bir şey oluyor başlangıç için. Ve bu büyük bir süre değil. Ve bu zor bir şey değil. Yorgunsan, çok yorgunum işten geldim ya da işte derslerim vardı bugün aşırı yorgunum. Eğer çok yorgunsan bunları yaptığında daha da yorulacağın anlamına gelmez. Tam aksine dinleneceksin. Sevgiler ve saygılar. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere diyorum.